Ayrım 2. Ekmekçi Kadın, Xavier de Montepin. Sayfa 25. Fakat Jack oradan uzaklaşır uzaklaşmaz, ihtiyar Vincent iş önlüğünü çıkarıp bir kenara attı. Şapkasıyla paltosunu kaptığı gibi dışarı fırladı. Telaş ve heyecandan ayakları titriyordu. Sendeleye sendeleye büyük avluyu geçti. Fabrikanın ana giriş kapısının önüne gelince nasıl hareket edeceğini kararlaştırdı. Sonra kapıcı odasının penceresinin önüne yaklaştı ve eliyle camı tıkladı. Madame Fortier başını dışarıya uzattı ve ne var der gibi ihtiyar işçinin yüzüne bakıp kafasını salladı. Vincent, kapının ipini çeker misiniz lütfen Madame Fortier? Madame Fortier fabrikadaki kuralları ve daha kötüsü bunların kesin olarak uygulanması gerektiğini çok iyi bilen bir işçiydi. Hemen sordu. İzin aldınız mı Monsieur Vincent? İhtiyar Vincent çaresizlik içindeydi. Hayır madam dedi. İzin alamadım. Oğlum yolda Garut'a rastlamış. Bana yolladığı habere göre karımın ağırlaşmış olması lazım. Çok merak ediyorum. Onun için gidip görmek istiyorum. Madame Fortier de üzgündü ama emirlere uymak zorundaydı. Ama Monsieur Vincent emirleri biliyorsunuz. İzinli olmayan kimseyi buradan dışarı çıkaramam ki. İhtiyar adeta yalvarıyordu. Tahmin ederseniz madam diyordu. Emin olun. Gözüm nizam kaide görecek halde değil. Çok feci durumdayım. Ne olur. Madame Fortier de kendi açısından feci durumda sayılabilirdi. Patron korkusu, ekmeğinden olmak korkusu bakımından. Fakat patron bir duyarsa halimiz harap olur Monsieur Vincent dedi endişeyle. Vincent dolu dolu olmuştu. Patron burada yokmuş. Öyleyse ustabaşına rica edin. Bir defa söyledim madam, rica ettim, ısrar ettim, nafile vermiyor. Madame Fortier kötü duruma düşmek istemiyordu. Öyleyse sizi bırakamam Monsieur Vincent. Bu kesin sözler üzerine zavallı ihtiyar bir çocuk gibi ağlamaya başlamıştı. Belli ki dünyayı görecek halde değildi. Çileli hayat yolunun en sadık arkadaşı olan sevgili karısını hasta yatağında yalnız bırakmak istemiyordu. Madame Fortier ne yapsam acaba diye düşündü. Gönlü ihtiyarın isteğini yapmak istiyordu. Fakat korkuyordu. İhtiyar da durmadan ağlıyordu. Nihayet dayanamadı Madame Fortier. İşte açıyorum kapıyı. Git istediğin yere ama sonu nasıl biter bu işin orasına karışmam dedi. İpi çekti genç kadın. İhtiyar adam büyük bir sevinç içinde dışarı fırladı. Bir taraftan da teşekkür ederim, teşekkür ederim diyordu. Birden koşmaya başladı. Ayaklarındaki o titreklik bir anda kaybolmuştu sanki. Evine, cefakar karısına doğru koşuyordu. Onu kurtaracakmış gibi. Kim bilir? Belki. Jean da yaptığı işin iyi ve kötü yönlerini kendi kendine tartışıyordu. Fena ettim diyordu. Fena ettim ama ne yapayım? Gözyaşları dayanılır gibi değildi zavallı adamcağızın. Allah veri de patron duymasa. Halim harap olur sonra. Allah'ım, Allah'ım ne zaman bitecek bu işkence? Bu kayıtlar, bu zor koşullar altında yaşama? İhtiyar işçi Vincent, tozlu yollarda evine doğru koşarken fabrikadaki hayat devam ediyordu. Ustabaşı Jacques Garut teker teker bütün iş yerlerini, bütün tezgahları dolaşmıştı. Gördüklerinden memnun olmuştu. Bir saat gibi muntazam yürüyordu işler. Bütün servislerin kontrolü bittikten sonra tekrar Vincent'ın çalıştığı kısma döndü. Bir işçi hava makinesi üzerinde çalışıyordu. Ustabaşı makineyi bitirmeye çalışan işçiyle ilgilendi. Nasıl? Dedi. Epey gelişme var galiba. İlerliyor mu? İşçi bu ilgiden memnun olmuştu. Ustabaşının yüzüne bakmadan cevap verdi. Pek az kaldı Monsieur Garut. Kısa zamanda tamamlanacak. Vincent'ın üzerinde çalıştığı parça da yarım saate kadar biterse her şey hazır demektir. Garut bu haberden memnun olmuştu. Her biten iş kendisi için patron yanında bir parça daha itibar, bir parça daha iyi ücret demekti. İşçinin sırtını sıvazladı. Aferin, senin bu gayretli çalışman beni çok memnun ediyor. Karşılığını tabii göreceksin. Tebrik ederim seni, dedi. Sonra Vincent'ın bulunduğu yere doğru yürüdü. İşçi tezgahın başına eğildi. Sadece kirli iş önlüğü tezgahın üzerine gelişigüzel atılmış duruyordu. Canı sıkılmıştı bu işe. Garut da patron gibi iş için disiplinli esas alır, işin dışında hiçbir şeyin önemli olmadığı etrafına göstermeyi severdi. Hele az önceki izin isteme konuşmasını da hatırlayınca adam akıllı kızdı. "Vensan nerede?" diye adeta gürledi. İşçilerden biri korka korka ezile büzüle cevap verdi. "Vallahi bilmiyorum efendim. Siz gittikten sonra yerinde olmadığını gördüm. Ne zaman işi bıraktı, gitti farkına bile varmadım." Garut işçiye ters ters baktı. Bir şey söylemedi. Kendi kendine söylendi: "Madame Fortier onu dışarı bırakmamıştır herhalde. Ama bu Vincent'ın yaptığı da akıl sır erer cinsten değil hani. İnsanın karısı da çocuğu da hasta olsa, hatta ölüm derecesinde hasta olsa, iş her şeyden önce gelmelidir. İnsan her şeyden önce kurallara, emirlere uymalıdır. İki paralık bir işçi parçası yüzünden patrondan laf işitecek değilim ya. Bunak herif hele bir çıkıp gittiyse görür gününü. Cezasını çeksin de aklı başına gelsin aptal herifin." Garut bunları düşünerek atölyeden çıktı. Ana kapıya yöneldi. Madame Fortier yerindeydi. Ona yaklaştı. Biraz evvelki aşk dilenen Jack değildi o. Sert bir amirdi sadece. "Madame Fortier," dedi, "işçilerden birine kapıyı açtınız mı?" Jean doğruyu söyleyip söylememek arasında bir an bocaladı ve zaman kazanmak için "Ben mi?" dedi. "Hangi işçiye?" Garut asık bir suratla devam etti: "Vincent dışarı çıkmış, öyle mi?" Jean suçüstü yakalanmış çocukların telaşı içinde kekeledi. "Ha," dedi. "Evet." Garut'un suratı daha da asılmıştı. "Evet mi? Ne demek o?" "Yani benim izin vermediğim bir işçiye siz kolaylık gösteriyorsunuz, öyle mi?" Madame Fortier açıklamak gerektiğini anladı. "Bilseniz," dedi, "o kadar perişandı ki zavallı. Ağladı. Hem çok ağladı. Dayanamadım, açtım kapıyı ben de." Hiddetli görünmeye çalışan Garut sözünü kesti. "Bilmiyor musunuz ki nizamlar, kaideler her şeyin üzerindedir bu müessesenin içinde? Bu hareketlerinizin Vincent'ın başına ne büyük bir işler açacağını hiç düşündünüz mü? Şunu kesin olarak bilmelisiniz ki Madame Fortier, Vincent artık fabrikamızın işçisi değildir. Fabrikaya tekrar geldiği zaman ona kapıyı açmayacaksınız. Anlatabildim mi?" Genç kadın çekinerek sordu: "Bu kadar şiddetli olmak şart mı?" "Evet, lazım. Çünkü Vincent işini yarım bıraktı gitti. Bundan doğacak sorumluluk doğrudan doğruya benim omuzlarımdadır. Ben namuslu ve dürüst bir ustabaşıyım. Bana ekmek veren kapıya nankörlük edemem. Bu bakımdan fabrikada bütün olan bitenleri, işlerin, olayların iç yüzünü olduğu gibi patrona iletmek de benim görevim. Ama o vakit patron beni de suçlu bulacaktır. Ben sana kapıyı açtığım, gitmesini kolaylaştırdığım için." Garut disiplin sever, sert ustabaşı tavrını bırakmamıştı. "Onu bunu bilmem. Vazifem patrona ve müesseseye ihanet etmek değil, doğruyu bildirmektir." Madame Fortier adam akıllı üzülmüştü. Hem kendi durumu hem de zavallı ihtiyar işçinin durumu onu üzüyordu. Fakat "Hayır Monsieur Jacques, zavallı insanlara karşı bu derece şiddet göstermek katiyen doğru bir hareket olmasa gerek. Şunu da bilmenizi bilhassa isterim ki, ben kendim için değil de Monsieur Vincent için konuşuyorum. Sizi de bu kadar anlayışsız görmek istemezdim doğrusu. Hele bir düşünün şöyle. Adamcağızın karısı hasta. Hem de ağır hasta. Neredeyse aklını kaybedecek zavallı. Kapıyı açmasam, ona yardım etmesem duvardan atlayıp gidecekti. Zaten patron burada yok. Vincent'ın gittiğini sizden başka kimse bilmiyor. O halde bunu saklamakta bir insanın ailesine bağlılığına, saygı bakımından hiçbir mahsur yok. Bana kalırsa siz Vincent'a izin vermeliydiniz. Bunu yapmadığınıza göre şimdi olaya göz yumup patrona bir şey söylememelisiniz. Bunun ikisinin ortası yok. İnsanlık bunu icap ettirir Monsieur Garut." Bu sözler ustabaşıyı biraz yumuşatabilmişti. Düşünmeye ve belki de içinden genç kadına hak vermeye başlamıştı. Bu sırada küçük George da söze karıştı. "Annemi üzmemelisiniz Monsieur Jacques," dedi. George'un konuşması da genç adamı etkiledi. "Peki Madame Jean," dedi, Vincent'ı bu hareketinden dolayı affediyorum. Size söz veririm, patrona da hiçbir şey söylemeyeceğim. Fakat şunu iyi bilin ki, Vincent'ı affedişimin tek sebebi size olan aşkım, büyük aşkımdır. Tam bu sırada sokak kapısının çıngırağı birkaç defa çaldı. Jean büyük bir ümitle "Vincent'dır," dedi. Kapının ipini çekti, fakat gelen Vincent değildi. Karşılarında patronu gördüler. Sinirli ve hiddetli bir durumdaydı patron. İçeri girer girmez Jack'a sert bir çıkış yaptı. "Sen mi izin verdin Vincent'a?" Bu soru Jack'ın da genç kadının da beynine bir balyoz gibi indi. Hiç akıllarına getirmedikleri bir şey olmuş, patron Vincent'ı dışarıda görmüştü. Hiddetinin sebebi de bu idi. Jack, Madame Fortier ile biraz evvelki konuşmasını hatırlayıp bir an duraladı. Söz vermişti genç kadına. Söylemeyecekti. Söylemeyecekti ama... Hemen kendisini toparlaması lazımdı. Olanlar olmuştu artık. Jack kendini kurtarmanın yoluna bakmalıydı. "Hayır efendim," dedi katiyen. "Ben haddimi, hududumu bilirim. Şimdiye kadar emirlerinize aykırı davrandığım, onları bozduğum görülmemiştir. Hayır, ben izin vermedim Vincent'a." Madame Fortier donmuş kalmıştı. Korktukları başına gelmişti. Hem Vincent hem de kendi gidiyordu okkanın altına. O halde nasıl çıktı bu adam fabrikadan dışarı? Jack kendini temize çıkarmak için tekrar davrandı. "Vallahi efendim," dedi. "İşçileri kontrol ediyordum. Vincent'ı yerinde görmeyince ne olduğunu anlamak için buraya gelmiştim. Madame Fortier'e ben de bunu soruyordum." Durum adam akıllı sarpa sarmıştı. Olan Madame Fortier'e olacaktı. İşin kötüsü Vincent için hiçbir kurtuluş ümidi yoktu. Zavallı adamcağız hasta karısının acıklı durumu yetmezmiş gibi bir de işinden, ekmeğinden olacaktı. Patron bu sefer genç kadına döndü. "Vincent kapıdan mı çıktı, Madame Fortier?" Genç kadın her şeyi göze almıştı artık. Saklasa da nasıl olsa meydana çıkmıştı iş. Cevap verdi. "Evet efendim," dedi. "Kapıdan çıktı." "Yani kapıyı siz açtınız ona, değil mi?" Madame Fortier fazla cevaba lüzum görmemişti. Başını önüne eğdi. Patron hiddetle devam etti. "Bunca zamandır kurduğum disiplin hiçbir gün bozulmamıştı. Bunu ilk defa Vincent ve siz başka başka yönlerden bozuyorsunuz. Madame Fortier, olmaz böyle şey." Biraz durduktan sonra da "Peki sebebi neymiş?" dedi. "Vincent fabrikadan çıkıp nereye gitmiş?" Genç kadın bu soru üzerine bir kurtulma ümidi görür gibi olmuştu. "Karısı hastaymış efendim," dedi. "Hem de ağır hastaymış, çok merak etmiş. Görmek istemiş. Kapıya geldi, yalvardı, yakardı, hatta ağladı. Yüreğim parçalanmıştı. Çok direndim ama dayanamadım. Açtım kapıyı, gitti." Patron kararının kesinliğine rağmen bir işçisinin yalan söylememesini istiyordu. "Hakikaten hasta mı karısı?" diye sordu. "Evet efendim, maalesef hasta, çok hasta." Patron sert bir tavırla sürdürdü konuşmasını. "Hasta hasta, peki kabul ettik. Hasta ama izin için beni beklemesi lazımdı mutlaka. O da bunu bilirdi. Birkaç dakika sabredememesi büyük hata. Eğer herkes aklına eseni yapmaya kalkarsa bu fabrikada nasıl iş gördürürüz? Madame Fortier, emirlerimi eksiksiz uygulayacaksınız. Vincent döndüğü takdirde içeriye almayacaksınız. Yarın gelsin, muhasebeden hesabını görsünler. Gerçi Vincent değerli bir işçidir. Ayrılmasına hem insan olarak hem bu fabrikanın sahibi olarak üzülürüm. Ama ne yapayım ki, disiplinsiz hareketlere göz yumarak fabrikanın düzenini bozamam." Sonra Garut'a döndü. Süt dökmüş kedi gibi karşısında ezilip büzülen bu sadık ve güvenilir ustabaşısına "Siz de benimle gelin," dedi. Fabrikatör Monsieur Labrue 45 yaşında, otoriter, zeki bir adamdı. Genellikle sakindi. Her zaman kızmazdı. Fakat bir disiplin anlayışı vardı. Fabrikada mutlak bir disiplin ve itaat isterdi. Koyduğu kuralların bozulmasına katiyen tahammül edemezdi. Bunda askeri okuldan mezun olmasının etkisi büyüktü. Fabrikada da tam bir kışla havası yaratmak istiyordu. fakir bir ailenin çocuğuydu. Maddi hayata karşı büyük bir ihtirası vardı. Kafasındaki projeler hep zengin olmayı, daha çok zengin olmayı amaçlıyordu. Kafasını bir tek konuya vermişti. Zengin bir kadınla evlenmek. Bunu 32 yaşındayken gerçekleştirebildi. Kısa bir süre sakin yaşadı, sonra harekete geçti. Karısının serveti sayesinde daha da zengin olabilmek için yeni projeler yaptı. Fakat bu büyük servete rağmen bir hayli bocaladı. Hatta bir ara iflas tehlikesi bile atlattı. Nihayet şanssızlıklarını yendi ve servetini son kırıntıları ile bu fabrikayı kurdu. Bu gidişle hayallerini gerçekleştirebilecek, zenginliğe erişebilecekti. Tuttuğu yolun başarılı olduğuna inanıyordu. Karısı iyi bir kadındı. Ona kendi servetini istediği gibi kullanma yetkisini vermişti. Fakat zavallı kadıncağız 5 yıl evvel doğum sırasında ölmüştü. Monsieur Labrie nur topu gibi bir erkek evlat bırakarak. Karısının ölümü Monsieur Labrie'yi çok etkilemişti. Gerçi serveti için evlenmişti onunla ama kısa bir zaman sonra karısına aşık olmuş, onu çıldırasıya sevmeye başlamıştı. Bu ölüm onu çok sarsmıştı. Ondan sonra sert ve hiddet dolu bir insan oldu çıktı Monsieur Labrie. Oğlu Lucien, Blaise köyünde oturan kız kardeşinin yanındaydı. Halası çocuğa gayet iyi bakıyor, özenle büyütüyordu. Monsieur Labrie 10-15 günde bir oğlunu görmeye gidiyordu. Onu çok seviyordu. Adeta onun için yaşıyordu. Şimdiki zenginlik ihtirasının en önemli sebebi de oğlu idi. Onun istikbalini en sağlam ve en zengin şekilde sağlamak istiyordu. Dünyanın ucu uzun. İyi gün var, kötü gün var. Her şeyi önceden hesaplamalı diyordu. Oğluna hatırı sayılır bir servet bırakmak, onu yeryüzünde ele güne muhtaç olmadan yaşayacak bir halde bulundurmak en büyük amacıydı. Ustabaşı Jacques Garout peşi sıra gidiyor, biraz sonra işiteceği acı sözleri düşünüyordu. Allah vere de iş fazla büyümeseydi. Tam patronla samimi olduğu, işleri yoluna koyduğu bir sırada onun güvenini kaybetmek hiç de iyi olmazdı. Beraberce patronun odasına girdiler. Monsieur Labrie büyük yazı masasının gerisine geçerek koltuğuna oturdu. Garout ayakta karşısında duruyordu. Patron yüksek sesle veznedarı çağırdı. İki çek uzattı ona. Hesap durumunu sordu. Veznedar odadan çıkınca konuya girdi. İki hafta evvel kurduğumuz makine nasıl? İyi baktınız mı? Diye sordu. İyi çalışıyor mu? Garout biraz teessür, biraz da esef karışık bir sesle konuştu. Makinenin bazı bozuk yerlerinin onarımı gerekiyor. Bunun için de hemen hemen bir günlük işi var. Vincent yapacaktı onu ama... Monsieur Labrie hiddetle cevap verdi. Vincent denilen bu işçiyi defterden tamamen sil artık. Bileceksin ki iş hayatında daima sert, daima haşin davranmak lazım. Başka türlü adam gibi çalışmazlar onlar. Size güvenim olduğunu bir daha söyleyebilirim rahatça. Ben olmadığım zamanlar bunların amiri sizsiniz. Benim yokluğumu hiçbir zaman belli etmemelisiniz. Bunun için de yumuşak davranmayacaksınız hiç kimseye. Bu sözler Garud'un hoşuna gitmişti. İzzet-i nefsi de okşanmıştı biraz. Dalkavuk bir ifadeyle "Emrinizi unutmuyorum." cevabını verdi. Monsieur Labrie devam etti. "Fakat yine de sizi yeterince sert bir hava içinde görmüyorum Jack," dedi. "Yine de yumuşaksınız. Bugün Madame Fortier'in de bir süre için kapıyı terk ettiğini, yerine işçi kızlardan birini bıraktığını biliyor musunuz? Halbuki hiçbir işçi iş zamanı yerinden, vazifesi başından ayrılmamalıdır. Tabii Madame Fortier de odasından hiçbir yere gitmemelidir. Maalesef sırf acıdığım için bu kadını fabrikaya kapıcı yaptım. Fakat çalışmasını hiç beğenmiyorum. Halbuki onun herkesten daha çok çalışması, işine dört elle sarılmasını beklerdim. Maalesef öyle olmadı. Jack patronun samimiyetinden cesaret alarak hemen atıldı. Fakat dedi, Jean Fortier çok iyi bir kadındır efendim. Monsieur Labrie kafasını iki yana salladı. Biliyorum dedi, iyi kadın, iyi kadın ama pek merhametli. Bazı numaralara çabucak kanabiliyor. Şunu bunun iki damla gözyaşı, yalvarıp yakarması onu hemen etkileyebiliyor. Bana kalırsa ihtiyar kapıcılar çok daha iyi çalışırlar. Fabrikatör bir süre sustu. Kısa bir duraklamadan sonra gözlerini ustabaşısının gözlerine dikti. Bana bak Jack Garut, dedi. Ya büyük bir aldanma içindeyim ya da hakikaten çok önemli bir şey keşfettim. Eğer bu ikinci ihtimal doğru ise o zaman da çok büyük bir servete kavuştum demektir. Fakat durumdan kendim bile henüz emin değilim. Jack'ın gözleri parladı. Nasıl? Dedi. Bir servet mi? Monsieur Labrie anlatıp anlatmama konusunda önce bir tereddüt geçirdi. Sonra kararını verdi. Bakın anlatayım size kısaca, dedi. Yeni bir metot buldum ben. Buna bir keşif bile denebilir. İsviçre sistemi bir makine keşfi bu. Senelerden beri bu sahada çalışmış teknik personel olarak bu sistemi iyi bilirsiniz siz. Ben de bunun için sizinle konuşmak istiyorum konuyu. Fakat şunu belirteyim ki size her bakımdan güveniyorum. Sanatınızı da, anlayış kabiliyetinizi de, çalışma alanındaki başarınızı da beğeniyorum ben. Jack Garut bu iltifatlardan hem memnun olmuş hem şaşırmış bir haldeydi. Bunlara karşılık patronuna birkaç şey söylemek istedi fakat Monsieur Labrie buna meydan vermedi. Onu bir işaretle susturdu. Kendi söyleyecekleri çok daha önemliydi tabii. Fabrikatör anlatmaya devam etti. Gerçek şu, ben bir keşifte bulundum. Bütün dünyayı yakından ilgilendirecek, kendi sahasında şüphesiz hadise olacak bir keşif bu. Fakat bunu tek başıma yürütmek, sonuçlandırmak, başarmak istemiyorum ben. Çünkü önümde daha uzun ve çetin bir yol var. Başarmak o kadar kolay olmayacak. Bu bakımdan işi birlikte yürütmemizi istiyorum. Sizden de alaka ve yardım görürsem başarıya daha kestirme yoldan ve daha süratle ulaşacağımıza inanıyorum. Bu işbirliği başarı ile sonuçlanınca elbette ki size de bu işten bir pay ayıracağım. Monsieur Labrie hemen bu anda hatırlamış gibi sordu. Siz buraya gelmeden evvel İsviçre'deki fabrikalardan birinde çalıştınız değil mi? Garut atıldı. Evet çalıştım, dedi. Hatta bir makine icat ettim. Bu icat için yıllarca çalışmıştım. Fakat sermaye bulamadığım için öylece yüzüstü bırakmak zorunda kaldım bu keşfi. Neydi bu keşfiniz? Düz satıhlar içindi tabii, değil mi? Garut bu sözlere hayret etmişti. Fakat Monsieur Labrie, diye cevap verdi. Yuvarlak satıhlara göre makine yapmak esasen imkansızdır. Bu sefer de ciddi konuşma sırası fabrikatöründü. Azizim Jack, dedi. Fen sahasında yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Yani ilim imkansız diye bir şey tanımaz. Bir şey zor olabilir. İnsanı çok uğraştırabilir. Fakat imkansızlık asla söz konusu olmaz. Nitekim benim bulduğum makine, işte sizin imkansız dediğiniz cinsten bir şeydir. Yani ben yuvarlak satıhlara oyma ve nakış yapabilecek makineyi buldum. Garut adam akıllı şaşırmıştı. Pek inanamıyordu ama karşısındaki öyle inanılmayacak adamlardan değildi. Herhalde bir şeyler yakalamıştı ki böyle konuşuyordu. Eğer, dedi Garut, keşifte bir hata yoksa ne duruyorsunuz ve nasıl durabiliyorsunuz? Çünkü bu keşif sizi çok, çok büyük bir servete kavuşturabilir. Monsieur Labrie tane tane konuştu. Evet, ben makineyi buldum. Keşfettim. Fakat tahmin edersiniz ki birçok noksanları var. Bunları tamamlamak ve ondan sonra işte ben yaptım diye ortaya çıkmak lazım. Bu noksanları sizin yardımınızla tamamlamak istiyorum. Dediğiniz gibi eğer başarırsam çocuğumun bütün istikbali garantiye alındı demektir. Ama bilmelisiniz ki bu keşfin kazandırdıklarından sadece ben yararlanmayacağım. Sizin için de önemli bir hisse elde edeceğim. Mesela %15, hatta %20 pay bırakacağım. Nasıl? Ne dersiniz buna? Jack neredeyse sevinçten uçacaktı. Yerinde duramaz olmuştu adeta. Nihayet sevincinden kekeleye kekeleye, ''Bana her hususta güvenebilirsiniz Monsieur Labrie,'' dedi. ''Ben daima emrinizdeyim, hizmetinizdeyim sizin. Ömrümün sonuna kadar da böyle olacak bu.'' Patron da memnun olmuştu bu sözlere. "Tabii, tabii," dedi. "İnanıyorum size. Onun için bu sırrı ancak sizinle paylaşabildim. Bu sırrı sonuna kadar saklamamız da şart elbet. Yoksa bu fikri başkalarına kaptırırız ve avucumuzu yalarız sonunda." Monsieur Labri bunları söyledikten sonra elini yelek cebine attı. Saatin kordonuna asılı küçük bir anahtar çıkardı. Garut'a, "Şimdi asıl noktaya geldik," dedi. "Size planları göstereceğim. Beraber inceleyelim." Elinde anahtarla tekrar masanın başına döndü. Duvardaki kasayı açtı ve küçük anahtarı kasa içinde bulunan iki küçük çekmeceden soldakinin deliğine soktu. Bir tık sesi duyuldu. Garut baştan başa dikkat kesilmişti. Gözlerini küçük çekmeceye dikmiş, hırsla, gıpta ve hasetle bakıyordu. Monsieur Labri bir takım kağıtlar çıkardı çekmeceden. Hepsini masanın üzerine yaydı. "İşte planlar," dedi. "Şimdi bunları izah edeyim size. Bakın, aklınız yatacak, göreceksiniz." Başladı anlatmaya. Kağıtlar üzerindeki şekilleri parmağıyla işaret ederek en küçük teknik teferruata varıncaya kadar izah etti planını. Ustabaşı büyük bir dikkatle dinliyor ve şekilleri tetkik ediyordu. Hayran kalmıştı planlara. Bu fevkalade bir şeydi gerçekten. Kendini tutamadı. "Cidden harikulade efendim," diye konuştu. "Siz gerçekten imkansızı olur duruma sokmuşsunuz. Müthiş bir şey. Yeryüzünde hadiseler yaratacak, devirler açacak bir keşif bu." Monsieur Labrie'nin koltukları kabarmıştı. "Demek başarı ümit ediyorsunuz Garut." Cevap kesindi ve hazırdı. "Ümit etmek ne demek? Başarı %100, %1000. Bu gerçekleştiği zaman yer yerinden oynayacak, bundan eminim." Monsieur Labrie işittiği sözlerden son derece memnun olmuştu. "O halde," diye konuştu, "o halde şimdi size önemli bir vazife düşüyor. Bu planları esas alarak makineyi hemen imal etmeye başlamak lazım. Bunu da sadece siz yapabilirsiniz." Garut soğukkanlı bir tavırla cevap verdi. "İyi, güzel ama," dedi, "bu kadarcık tetkikle imalata geçemeyiz. Hiç olmazsa plan üzerinde birkaç gün dikkatle ve hassasiyetle çalışmam lazım." "Pekala," diye cevap verdi Monsieur Labrie. "Çalışın. Her gün buraya gelir, incelemelerinizi yaparsınız. Planları bu odadan dışarı çıkarmak istemem. Ne olur ne olmaz. Kaybolabilir, çalınabilir. Bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmam lazım. Değil mi? Her şeyi hesaba katmak mecburiyetindeyim." Garut çok memnundu hayatından. Şimdiden kafasında büyük hayaller, büyük ümitler gelişmeye başlamıştı. "Haklısınız efendim," dedi. "Ben her gün buraya gelir çalışırım. Bir de kimsenin bu çalışmaları bilmemesi gerekir." Monsieur Labrie atıldı. "Hep beraber çalışırız," dedi. "Bu durumdan herhalde memnunsunuzdur artık. Göreceksiniz, çok iyi sonuçlar alacağız bu işten. Siz de artık benim hem ortağım hem de yardımcım oldunuz. Yalnız o önemli noktayı sakın unutmayın. İşi başarabilmemiz için fabrikadaki herkesin, bütün işçilerin çok çalışması, çok gayret göstermesi şart. Bu da sizin bir ustabaşı olarak yapacağınız ciddi çalışmaya, işçilere karşı sert davranabilmenize bağlı. Onları iyi çalıştırabilmek için başka çare olmadığını hiç unutmamalısınız." Garut, "Tabii, tabii efendim," dedi. "Bana güvenebilirsiniz. Her bakımdan güvenebilirsiniz." Sonra tereddütle ilave etti. "Vincent'ı ne yapacağız?" dedi. "İşine nihayet verecek miyiz?" Patronun tutumu kesindi. "Elbette. Hiç tereddütsüz yol vereceğiz ona. Diğer işçilere ibret olması için şart bu." Garut teşekkür edip çıkarken Monsieur Labrie, "Lütfen birisine de söyleyiverin de Madame Fortier'i göndersinler bana," dedi. Jack saygılı bir tavırla patronun odasından çıktı. Kapıyı da hafifçe kapadı. Doğru fabrikanın ana kapısına yöneldi. Kapıcı kadının yanına gitti. Gizli bir şey söyleyecekmiş gibi kendisini bir kenara çektikten sonra kulağına fısıldadı. "Patron sizinle görüşmek istemiş, bekliyor," dedi. Madame Fortier'in canı sıkılmıştı bu davete. "Ben kimseye bir kötülük yapmadım ki," diye dert yanacak oldu fakat arkasını getiremedi. Patronun yanına gitmek üzere yerinden kalktı aklına bir şey gelmiş gibi. Peki, dedi, kapıyı kime bırakıp gideyim şimdi? Garut aynı müşfik sesle onun endişesini giderdi. Hiç kimseye bırakmayacaksınız, dedi. Kapatır gidersiniz. Zaten çok da kalmazsınız patronun yanında. Garut atölyeye doğru ilerledi. Madame Fortier de küçük George'u odada yalnız bırakarak dışarı çıktı. Kapıyı kilitledikten sonra patronun odasının bulunduğu binaya doğru yürüdü. Fakat Jack işçilerin yanına gitmedi. Kendi odasına girdi ve hemen bir sandalyeye çöktü. Başında bir ağırlık vardı. Çatlayacak gibi ağrıyordu. Bir süre öylece hareketsiz kaldı sandalyede. Sonra birdenbire ayağa kalktı, kendi kendine "Evet," dedi. "Patron haklı bu işte. Bu gerçekten bir servet. Hem de muazzam bir servet. Ben de yıllardır kendimi bildim bileli böyle bir keşfin peşindeydim. Fakat ne yazık ki o benden önce davrandı. Benim aradığımı o buldu. Bak hele şu Allah'ın işine. Bu muazzam servete tek başıma konmak varken %15 gibi sefil bir hisseye razı olmak. Hayır hayır, kaderin bana oynadığı bu kötü oyuna boyun eğmemek lazım. İrademi, zekamı kullanmalıyım. Buna boyun eğmemeliyim. Sonra hatırına Madame Fortier geldi. Zenginlik ve Madame Fortier. Jack Garut bu güzel kadına ancak ve ancak para sayesinde sahip olabileceğini düşünüyordu. Bir zengin olsam, ah bir zengin olsam, o zaman Jean ister istemez evlenirdi benimle. Patron zaten kızıp duruyor ona. Biraz da ben fitil soktum mu patrona, kovuverir Jean'ı. Sonra da sokak ortasında buldu mu kendini, aklı başına gelir ve bu düşünceler onu bir hayli ferahlattı. Meselelere yarı yarıya bile olsa halledilmiş gözüyle bakabilirdi artık. Dudaklarında memnun bir tebessüm belirdi. Gözlerinde garip parıltılar çaktı, söndü. Böylece daha sakin, daha kendinden emin bir şekilde odadan çıktı. İş yerine doğru yürüdü. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 42.